Ayrım 17. El Greco'ya mektup. Nikos Kazantzakis. Sayfa 216. Karakalos Manastırı. Athos'un tepesiyle eteklerini bulutlar örtüyordu. Ortada geniş, boş bir bölge vardı ve karlar parlıyordu. İri damlalar düşmeye başladı. Rehber önden gidiyordu. Bir tüfek patladı. Çamların arasından manastırın neşeli çan sesi duyuldu. Başrahip yanında kilise yöneticileri elinde uzun başrahiplik asası olduğu halde bizi karşılamak üzere eşikte göründü. Dar, uzun, mavi ve siyah boyalı sütunları olan mihraba girdik. Ciddi, az konuşan, kara sakallı başrahip masanın başında. Onun tepesinde çatık kaşlı, siyah ve yeşil boyalarla yapılmış vahşi tavırlı İsa. Yukarıda, küçük bir kürsüde, soluk benizli, ufak tefek bir keşiş ilahici. Duayı andıran monoton bir sesle azizlerin hayatlarını okuyor. Herkes tabağına eğilmiş, kimse konuşmuyor. Başrahip hırsla ekmek ve yemeği alıyor. Birden sağındaki küçük bir çan 3 kez çaldı. Herkes yemeğin ortasında, ağızlarında lokmalarıyla ayağa fırladı. Masacı rahip koşuyor, başrahibin önünde istavros çıkarıp hayır duasını alıyor. Sonra okuyucu da istavros çıkartıp kötü okuduysa özür diliyor. Küçük bir tepsi içinde kutsanmış ekmek geliyor, herkes bir çimdik alıyor ve kutsal bir bağışmış gibi yiyor. Gece uykumuz kaçtı, konuşuyoruz. İsa'yı farklı biçimde sevmek için dünya olgunlaştı, zaman geldi. Bugün manastırın mezarlığı önünde karşılaştığımız bir keşişe, mezarlıkların kapısına niçin İsa'nın çarmıha gerilmiş haliyle resminin yapıldığını ve dirilen İsa resminin gerektiği gibi yapılmadığını sorduğumuz zaman keşiş kızdı. Çarmıha gerilmiş İsa bizim İsa'mızdır diye yanıt verdi. Sen hiç İncil'de İsa'nın güldüğünü gördün mü? İç çeker, kırbaçlanır ve ağlar. Daima çarmıha gerilir. Biz de o gece uyuyamıyor şöyle diyorduk. Gerekiyor İsa'yı güldürmemizin, artık kırbaçlanmamasını, ağlamamasını, çarmıha gerilmemesini sağlamamızın zamanı geldi. İçinde Yunanistan'ın güçlü, neşeli tanrılarını birleştirsin, onları emsin. Yudealı İsa'nın Yunanlı olma zamanı geldi. Arkadaşım, onu biz yapacağız dedi ve yemin edermiş gibi elini kaldırdı. Ben de biz diye yanıt verdim. Ve o anda insan ruhuna hiçbir şey karşı koyamazmış gibime geldi. Arkadaşım bağırdı. Hiç ayrılmayacağız. İki öküz gibi çifte sürülüp toprağı süreceğiz. Aradan yıllar geçti, gördük. Öküzler gibi çifte koşulduk ve havayı sürdük. Fileteos Manastırı. Sis içinde hayranlık verici bir gezinti, sarmaşıkların boğduğu ince uzun ak kavaklar, çıkık kemikli, kırmızı tüylü, üzüntülü, geveze bir keşiş olan Ioannikos, durmadan bize şeytana kapılmış kız kardeşi Kaliroi'den söz ediyordu. Onun da içinde 2 şeytan varmış, birinin adı Hoca, ötekininki İsmail. Bu lanetliler Tanrı'ya, Ioannikos'a karşı geliyor, perhiz zamanı et yemek istiyor, geceliğin de yavaş yavaş merdivenleri inip mutfağa girmeye ve onu ziyafetten kalan ne kadar yemek varsa yemeye kışkırtıyorlar. Her gün doğuşunda da lanet olasıca İsmail'le Hoca çan sesini duyar duymaz bağırıyorlar. Gitmem, gitmem, gitmem! Manastırın ortasında kilise vardı, çepeçevre nemden kararmış duvarlar uzanıyordu, hücreler sıralanmıştı. Ot bürümüş avluda ilerledik. Meryem'in mucizeli bir tasviri önünde tapınmak üzere kiliseye girdik. İfade edilemez bir içtenlikle yanağını İsa'nın yanağına dayamış ve deva bulmaz acılı gözleri ileriye, uzağa bakıyor. Rehberimiz olan keşiş bize, Meryem'in gözlerinin içine iyi bakın dedi. Ne görüyorsunuz? Yaklaşıp baktık, ikimiz birden yanıt verdik. Hiçbir şey. Keşiş, inanan insan orada çarmıha gerilmiş İsa'yı görür dedi ve ciddi ciddi bize baktı. Gümüş bir kalıntı mahfazasını açtı, içinde uzun bir kemik vardı. Eğilin dedi. Hristostomos'un, İstanbul Başpatriği Ioannis Hristostomos, 347-407, olsa gerek. Sağ elidir, istavros çıkarın. Aya Lavria Manastırı. Sabah sabah yola düştük. Ünlü büyük Lavriya'yı, trajik kral Nikeforos Fokas'ın tacını terk edip sığınmak ve çile çekmek için yaptırdığı manastırı görmek üzere acele ediyoruz. Ama başka bir arzusu kadınlar. Krala engel oldular ve bu isteğini erteledi, erteledi, bekledi. Ta ki en sadık arkadaşının kılıcı gelip başını kesene dek. Varıyoruz. Avluda biçilmiş iki servi. Birini Nikeforos Fokas'ın günah çıkarıcısı Aya Athanasios, ötekini öğrencisi Ötimios dikmiş. Athos Dağı, manastırın tepesinde Kadir-i Mutlak gibi karlara gömülmüş duruyor. Bizi ayin eşyasının saklandığı yere soktular, manastırın definelerini övünçle gösterdiler. Büyük Vasilis'in kafatasını, ulu lider Theodoros'un çenesini, Chrysostomos'un sol elini ve daha bir sürü kemiği. Çok değerli taşlar ve incilerle süslü, ün salmış haç mahfazasını açtılar. İçinde değerli, büyük bir tahta parçası vardı. Keşişin sesi heyecandan titriyordu. Bense gerçek bir Hristiyan'ın şu sözlerini hatırladım. Bütün odunlar değerlidir çünkü hepsinden haç yapılabilir. Sonra ipek, gül ve zambak işlemeli Nikeforos Fokas'ın sırf sırmadan oluşan elbisesi, iri yeşil, kırmızı taşlı altın tacı ve onun eliyle yazılmış İncil. Sonra kurtlar tarafından yenmiş bir sürü kitap. Ben ve arkadaşım hayran kalıyor, hafif çığlıklar atıyorduk ama bütün bunlar bizi etkilemiyordu aslında. Hepsinden daha derin, daha büyük bir şükranla şunu hatırlıyorum. Kütüphanenin giriş yerinde iki muşmula ağacından çıkan koku. Çok sevdiğim muşmula ağacının kokusunu içime çekerken bedenim hafifliyordu. Tatlı, baharatlı, şarapla kadından ve dünyanın bütün baştan çıkarıcılarından daha sarhoş edici. Ertesi sabah gün doğmadan Athos'un tepesine çıkmak için hareket ettik. Henüz iç avluda çan çalmamış, kuşlar uyanmamıştı. Samanyolu gökyüzü tertemizdi. Sabah yıldızı kanat açmış, bir yüce melek gibi parlıyordu. Kısa boylu, bacakları dışa doğru açık, eski bir kaçakçı olan Peder Lukas önden giderek bize yol gösteriyordu. Ara sıra durarak bizimle konuşuyor, denizlerden, eğlencelerden, Türklerle yaptığı savaşlardan söz ediyordu. Bütün dünyasal hayatı bir masal gibiydi. Sanki daha vahşi ve tehlikeli çığlıklar, küfürler ve kadınlarla dolu başka bir dünyada olmuştu bunlar. Masalını anlatıyor, yine anlatıyor, tekrar yaşıyor ve seviniyordu. Eski hayatından her şeyi reddetmiş fakat onu cübbesine sarılı bir halde yanında getirmişti. Büyük bir çamın altında durdu, konuşmak istiyordu. "Duralım be çocuklar," dedi, "biraz dinlenelim, bir iki de laf ederiz, sıkıntıdan patladım." Kuşağından bir kese tütün çıkardı, bir sigara sardı, sohbete başladı. "Şimdi cübbeyle gördüğünüz benim adım Leonidas'tı. Kalimnos'tan Kaptan Leonidas, çevrenin korku ve titreyişi. Bir aziz hayatı ve kaçakçı. Sonra nereden aklına esti de keşiş oldun?" diyeceksiniz. Başka bir gün anlatırım ama içimdeki kaçakçı ölmedi. Nasıl ölsün? Oraya gemi köpeği gibi zincirle bağlanmış da olsa bey gibi yedirip içiriyorum onu. Lukas sofrada keşişlerle beraber ekmek ve zeytin yiyor ama hücresine dönüp de kapısını mandalladı mı Leonidas'ın sofrasını düzüyor ve et yiyor. Ne yapalım? Bir değil, iki kişiyiz. Anladınız mı? Size bunu söylemek istiyordum. İtiraf edilen günah, günah sayılmaz. Söyledim, hafifledim. Haydi şimdi gidelim. Arkadaşım kahkahayı basarak, "Sağ ol Kaptan Lukas," dedi. "İdare edilemeyecek şeyleri iyi idare etmişsin. Ama bütün bunların tahrikin işi olabileceği hiç aklına gelmedi mi?" Keşiş, "Gelmez olur mu?" dedi ve gözleri hınzırca oynadı. "Her sabah kuşkuya düşüyorum ama öğle vakti olduğumu unutuyorum." Ben, "Hatırlamak için mendiline bir düğüm at," dedim. Sigarasını derin derin çekti. Dumanlar burnundan çıktı. "Mendilim yok," dedi. Tekrar yokuşa sardık. Çeşitli çamlar, korkunç uçurumlar ve aşağıda, sabahın sakin ışığı altında bugün yatışmış olan deniz uzanıyordu. Işık yaklaştıkça uzakta tanrısal adaları, İmroz'u, Limni'yi, Sema Direği havada yüzüyormuş da denize değmiyorlarmış gibi görüyoruz. Karların içine girdik. Peder Lukas yavaşça ve dikkatle basıyor. Ayağımız kayıp düşüyoruz. Buza kesmiş patikada güçlük ve tehlikeyle ilerlemekteyiz. Uçurumlu, alelade bir dağ. Önde giden arkadaşım birden durdu, eğilip aşağı baktı. Derin, dipsiz bir uçurum. Başı döndü. Benzi atmış bir halde bana baktı. Dönelim diye mırıldandı. Ayıp değil mi dedim ve sitemle ona baktım. Ben zirveye çıkmak istiyordum. O utanmış bir halde mırıldandı. Ayıp, ayıp, gidelim. Ve tekrar tırmanmaya başladı. Zirveye ayak bastığımızda güneş yükselmişti. İkimiz de yorgunluktan bitkindik ama amaca ulaştığımız için yüzlerimiz parıldıyordu. Tapınmak için İsa'nın biçim değiştirmesine ayrılmış küçük kiliseye girdik. Bu arada Peder Lukas yolda toplamış olduğu birkaç odunla ateş yaktı, heybesinden kahve çıkarıp pişirdi. Esinti başladı ve üşüdüğümüz için bir kayanın arkasına büzüldük. Önümüzdeki sonsuz sağır denize, sıra sıra dizilmiş bembeyaz adalara ve daha uzakta havayı kurşuni bir renge boyayan neresi olduğunu bilmediğimiz dağlara bakıyorduk. Lukas, derler ki bu kutsal tepeden İstanbul görülebilirmiş. Gözlerini doğuya doğru döndürerek kıstı. Onu hiç gördün mü Peder Lukas? Keşiş içini çekti. Hayır, nasip olmadı. Yüzümdeki gözlerim yetmiyor anlaşılan. Ötekiler, ruhunkiler lazım. Benimse ruhum çok kısa görüşlüdür ne yazık ki. Ben ama Tanrı'yı görüyorsun dedim. Keşiş cevap verdi. Eh ona göz lazım değil. Tanrı bizim ciğerlerimizden daha kara ve bize dalağımızdan daha yakın. Arkadaşım üzgün olduğu için konuşmuyordu. Biraz önce korkan bedenini bağışlamıyordu besbelli. Birden kendini tutamayarak elini uzattı ve benimkini kuvvetle sıktı. Rica ederim dedi. Unut. Yemin ederim ki bir daha yapmam. Yosafeon, 6 Aralık. Bugün benim vaftiz günüm. Günü ünlü resim stüdyosu Yosafeon'da geçirdik. 10 tane ressam keşiş var. Her hafta bir tanesi ev işini yapıyor. Süpürüyor, yıkıyor, yemek pişiriyor, ötekiler de resim yapıyorlar. Güzel taranmış, besili İsa'lar, zengin giyimli Meryem'ler, hiçbir azizlikleri olmayan al yanaklı ve mutlu azizler. Bu imalathaneden çıkıp Ortodoksluğun her yanına yayılıyor.
Babacan, iyi niyetli, konuksever, onurlu keşişler. İyi yemeği, iyi şarabı, iyi diş edilmiş kedileri seviyorlar. Yemekten sonra yanan büyük ocağın önünde oturup konuşuyorduk. Biz dünyayla ilgili şeylerden, onlar dünya dışı olanlardan. Şişman, kısa boylu, ayakları şiş olan Peder Akakios, bütün gün San Antonio'nun resmini yapıyordu. Şimdi de dizlerinde oturan şişman, siyah bir kediyi okşayarak San Antonio'dan dinlene dinlene söz ediyor. Bir gün bir kız gelip ona şöyle demiş. Tanrı'nın bütün öğütlerini yerine getirdim. Tanrı'dan umudum var. Cennetin kapılarını bana açacaktır. San Antonio sormuş. Fakirliğin zenginlik oldu mu? Hayır peder. Namussuzluğun namus oldu mu? Hayır peder. Düşmanların dost? Hayır peder. Eh öyleyse git çalış. Çünkü hiçbir şeyin yok. Babacan Akakios'un fazla yemekten, ocağın fazla sıcağından ve korkunç çilecinin anısından terlediğini görüyor, bütün gün nasıl al yanaklı bir Antonios boyayacağını düşünüyordum ve şeytanca bir git, çalış zavallı, çünkü hiçbir şeyin yok demek isteğine kapılıyordum. Yağlar, alışkanlıklar ve kudretsizlikten ibaret bir kabuk ruhunun çevresini sarmış, bu ruhun kendisi hücresinin dibinde başka şeyler istiyor, yağlar, alışkanlıklar ve kudretsizlikse başka şeyler yapıyor. Konuşmadım ve kudretsizlikten söz etmedim. Geceleyin uyumak üzere yattığımızda bunu arkadaşıma açtım. Beni avutmak için herhalde bunu nezaketen yaptın dedi. Gücün yetmediği için değil, o kadar iyi bir insanı üzmeye kıyamadığın için. Belki de sözünün boşa gideceğinden emin olduğundan. Ben itiraz ettim. Hayır hayır, bu doğru olsa bile sözünü ettiğin küçük erdemleri. Nezaketi, acımayı, iyimserliği yenmeliyiz. Ben küçük erdemlerden, büyük kötülüklerden daha çok korkarım. Çünkü yüzleri güzel olup insanı kolayca aldatırlar. Benim açıklamam çok daha kötü. Korkaklıktan düşüncelerimi sakladım. Utanıp bir daha hiç düşüncelerimi söyleyememekten korktum. Sabahleyin Sikitis'in camlı verandasında al yanaklı azizler ve tombul Meryemlerin resimleri arasında cübbeli 10 ressamla birlikte sütümüzü içiyor, tatlı buğday peksimetiyle zengin kahvaltılıkları yiyorduk. Büyük pencerelerden içeri çok tatlı kış güneşi ve çamların ballı kokusu gelmekteydi. Konuşuyor, gülüyorduk. Burası Aynaroz değildi, İsa burada dirilmiş, bizimle beraber gülüyordu. Keşişler azizlerin mucizelerini anlatıyor, kah inanıyor, kah inanmıyormuş gibi gözleri oynuyor, uzak bir yansımayla parlıyordu. En genç ressam olan kısa boylu, esmer, parlak, kara sakallı, kırmızı dudaklı Peder Agapios elini uzattı, bize karşımızdaki duvarda asılı bir resmi gösterdi. Eserine hayranlıkla bakıyordu. Büyük çileci Arsenios'tur bu. Dizlerine kapanmış halde gördüğünüz kadın da dağlarla denizleri aşıp ona tapmaya gelen güzel Romalı soylu kadındır. Çileciye bakın, parmağıyla denizi gösteriyor. Kaşları da çatık. Kendisine kızdığını ve kadına git ve kimseye beni gördüğünü söyleme. Çünkü deniz yol olur ve kadınlar inziva yerine taşınırlar dediğini anlatmak istiyorum. Kadın benim için dua et Peder diye yalvarıyor. Çileci de yanıt veriyor. Tanrı'ya dua edeceğim kadın, seni unutmak için. Ressam dönerek kurnazca bize baktı. Bu ne demektir diye sordu. Seni unutmak için Tanrı'ya dua edeceğim. Biz keşişin kafasındakini anlamıyor, susuyorduk. Bu, çilecinin kadının güzelliği karşısında etkilendiği, bunun için de Tanrı'dan onu unutmak üzere yardım istediği anlamına gelir. Arkadaşım, peki unuttu mu diye sordu ve keşişe göz kırptı. Keşiş cevap verdi. Bunlar unutulur mu? İhtiyar Avvakum'un ters ters kendisine baktığını görünce bu sözü ağzından kaçırdığına pişman oldu ve kırmızı dudaklarını ısırdı. Aya Pavlos Manastırı. Aya Pavlos Manastırı'na gidinceye kadar olağanüstü bir sandal gezintisi yaptık. Deniz rengarenk, çok hafif mavi, yeşil ve sedef renginde. Kan gibi kırmızı sarkan kayalar, siyah mağaralar, yabani güvercinler ve birden uzayıp giden bembeyaz kumsal. Arkadaşım bugün çok neşeliydi. Bütün sandal onun şen kahkahalarıyla sarsılıyordu. Ona bir Çinli gibi kızmasını söylüyordum. Hayret verici bir hazır cevaplılıkla ve kızgın bir ifadeyle ağzından uydurma bir Çince kelimesi elini boşaltıyordu. Bense öyle seviniyordum ki sandala sığamıyordum. Şimdi Arapça aşık ol diyordum. O görünmeyen bir Arap kızına zapt edilmez bir ihtirasla aşkını itirafa koyuluyordu. Bir hamlede Aya Pavlos tersanesine vardık ve manastıra çıkan dik yokuşu tırmanmaya başladık. Kefalonyalı kapıcı çok muzip ve şakacı bir ihtiyardı. Bütün gün kapının arkasında oturup elindeki bir çakıyla güya ağaç üzerine küçük izacıklar ve şeytancıklar oyarak vakit geçirmekteydi. Bize şöyle iyice bir baktı, güldü. ''Burada ne arıyorsunuz sersem yolcular?'' diye sordu. ''İbadete geldik ihtiyar. Neye ibadet edecekmişsiniz? Aklınız başınızda mı sizin?'' ''Manastırda ibadet edeceğiz.'' ''Hangi manastır?'' ''Manastır yok, bitti.'' Manastır dünyadır. Geriye, dünyaya dönün. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Biz ağzımız açık ona bakıyorduk. Sanki bize acıdı. Şaka ediyorum dedi. Girin, hoş geldiniz. Girdik, avlunun çevresindeki hücrelere baktık. Keşiş elini uzattı alaylı bir tavırla. İşte Tanrı'nın arı kovanı, işte hücreler dedi. Bir zamanlar içeride arılar oturur, bal yapardı. Şimdi eşek arıları oturuyor. Bir iğneleri var, Tanrı korusun. Sonra kahkahayı bastı. Biz hiç ses çıkarmadık ama yüreğimiz tutuldu. Demek kutsal manastırın kutsal özü böylesine boşalmış, keşişler boş kozalar halinde kalmış, içlerindeki kelebek uçmuştu. Konuk evine giden taş merdiveni yorgun adımlarla tırmandık. Arkadaşım acıklı bir tavırla koluma girdi. Sabret dedi, üzülme, ruhlarımızın gücü yerinde olsun yeter. Çünkü bu dünyayı çökertecek olan bazı ruhların çökmesidir. Ruhlarımız dünyayı ayakta tutar. Sayımız az ama güçlüyüz. Sonra kuvvetle beni sarstı. Dayan, zavallı Mesolongi dedi ve güldü. Konuk evine girdik. 5-6 kişiden ibaret olan iri cüsseli manastır yöneticileri çepeçevre oturuyorlardı. Ellerini karınlarının üstünde kavuşturmuşlardı. İnce siyah, kıvırcık sakallı, kadın yüzlü, elleri beyaz, başında siyah ipekli takkeli başrahip ortalarına kurulmuştu. Çok dostça bir tavırla öpelim diye bize elini uzattı. Dünyada ne olup bittiğini ve gazete getirip getirmediğimizi sordu. Yönetici papazlardan biri, İngiltere ne yapıyor diye sordu. Almanya ne yapıyor? Savaş olacak diyorlar. Bir başkası, keşke olsa dedi ve yanındakine bir göz attı. Almanın suratı batsın. Uzun boylu şişman biri bu sözleri duyunca sandalyesine bir tekme vurarak ayağa fırladı. Alman hepsini, İngiliz'i, Fransız'ı, Rus'u bir lokmada yutmazsa burnumu kesin. Alman bugün Mesih'tir, dünyayı o kurtaracak. Başrahip, otur yerine Yermanos. Yermanos, Yunanca'da Germen sözünden gelir. Tüm Alman milletine de tekil olarak Yermanos denir. dedi ve gülüşünü gizlemek için beyaz parmağını ağzına götürdü. Sonra bize döndü. Aldırmayın dedi. Adı Germanos'tur. Onun için Germanofil oldu. Biraderler de ona takılıyorlar. Ama tam sohbet başlarken bir tekmeyle kafa açıldı ve içeri kafası yarılmış, kanları sakallarına ve yırtık cübbesine akan uzun boylu, kalın kemikli bir keşiş girdi. Aziz peder dedi. Bak, geçenki seçimlerde size oy vermediğim için deccallar beni öldürdü. Başrahip sapsarı kesilmiş bir halde ayağa kalktı. Çık dışarı diye bağırdı. Görmüyor musun, konuğumuz var. Keşiş gitmek istemiyordu. Yırtık ve kan damlayan takkesini çıkardı. Bunu Aya Pavlos'un tasviri üstüne asacağım. Manastırının ne hale geldiğini görsün. Yönetici rahipler korkuyla ayağa kalktılar, onu iyilikle aralarına aldılar, keşiş diretti ama yavaş yavaş dışarı sürüklediler. O arada biz de fırsat bulduk, keşişlerin arasından sıvışıp konuk evinden çıktık. İç avluya indik, konuşmadan bir aşağı bir yukarı yürüyorduk. Kapıcı bir ara bizi gördü, durumu anladı, azizliklerle şeytanlıkları bıraktı ve neşeyle yanımıza geldi. ''Üzülmeyin çocuklarım'' dedi. Peder Inokentios'u gördünüz mü? Kafası tuz buz olmuş ama boş verin, iyileşir. İlk kez olmuyor bu. Arkadaşım ama dedi, manastırda bunlar sık sık oluyor mu? Buraya da günah giriyor mu yani? Başka nereye girmesini istiyorsun delikanlım? Ne yaparsan yap, o yolunu bulup girer. Bir zamanlar 365 keşişli bir manastır varmış. Her keşişin üçer zırhı ve üçer tane de atı varmış. Biri beyaz, biri kırmızı, biri siyah. Günahı içeri sokmamak için manastırın çevresini üçer kez dolaşırlarmış. Sabahleyin beyaz, öğleyin kırmızı, akşamüstü de siyah atlarla. Arkadaşım yine, peki dedi, günah içeri girer miymiş? Çok kurnaz olan keşiş güldü. Şaka mı ediyorsun diye cevap verdi. Onlar atlarla dönüp dururken günah içeride oturuyormuş zaten. Günah başrahibin kendisiymiş. Arkadaşım sordu, sen aziz kapıcı hiç günahı gördün mü? Nasıl görmem, gördüm. Nasıl bir şey? Köse, tombul, taptaze, 12 yaşında. Sustu, bize baktı, gözünü kırptı. Aziz başrahibimizi gördünüz mü? Nasıl buldunuz? Hayır duası üzerinize olsun. Kahkahayı bastı ve tekrar gidip kapının arkasındaki yerine kuruldu. 5-6 keşiş çevremizi sardı. Inokentios'un yarılmış başını unutturmaya çalışıyorlardı. Bize kutsal kalıntıları, kemiklere ve ibadet etmeye mahsus kutsal armağanları, gümüş bir kalıntı mahfazası içinde saygıyla saklanan altın, günlük ve mersinleri gösterdiler. Eğilip koklattılar, bunca yüzyıldır hala mis gibi kokuyorlar, büyük mucizedir bu diyorlardı. Avluya çıkıp yalnız kaldığımızda kapıcı bize işaret etti, yaklaştık. Gülerek, kokuyorlar değil mi dedi. Büyük mucize. Üzerlerine kolonya dökersen kolonya kokarlar. Zeytinyağı özü dökersen zeytinyağı özü. Ve benzin dökersen benzin kokacaklardır. Büyük mucize diyorum sana. Bugün ne kokuyorlardı? Arkadaşım, gül dedi. Keşiş yonttuğu oduna eğildi, gülmekten kırılıyordu. Haydi, şimdi sizinle konuştuğumu görmesinler de başım belaya girmesin. Beni deli kabul ediyorlar, bense onları şarlatan sayıyorum. Alayımızı şeytan süpürecek. 17. ayrımın sonu, sayfa 228.